Hayatın sesleri. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri siz kıymetli dinleyicilerimiz için bugün de başladı. Sizleri de bekliyor ve davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, internette yayınladıkları ders videolarıyla tanınan iki öğretmenimiz farklı bir projeye imza attılar. Öncelikle Bir Şehir, Bir Tarih, Bir Coğrafya isimli bir program hazırlıyorlar ve gittikleri şehrin tarihini, coğrafyasını yerinde anlatıyorlar. Bir Şehir, Bir Tarih, Bir Coğrafya programı üzerine coğrafya öğretmeni Bayram Meral ve tarih öğretmeni Ramazan Yetkin stüdyo konuğumuz olacak az sonra. Sevgili dinleyicilerimiz, beslenme biçimimizin değiştiği Ramazan ayında nelere dikkat etmeliyiz, nasıl beslenmeliyiz gibi konularda diyetisyen Feride Şimşek Benli stüdyo konuğumuz olacak, detaylı kendilerinden alacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuklarımızı stüdyomuza alıyoruz.
Terk edişlerin, dönüşlerin her gece, kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece, beklerim çaresiz pencerende gizlice. Ah kırılırsın, bir sözün yeter. Geceler geçer, nedir bu hallerin nedir, bana bir anlatan olsa. Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa? Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece, çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. Terk edişlerin, dönüşlerin her gece, kararsız kapımın önünde saatlerce. Ah bu terk edişlerin, dönüşlerin her gece, beklerim çaresiz penceremde gizlice. Ah şu sokaklar bir dile gel. Eden, bekleyip duruşum neden? Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa? Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece, çarpar yüreğim yine de her dönüşünde. kapının önünde saatlerce. Ah bu gel gitlerinle karadır uzar gece. Çarpar yüreğim yine de her gün ışığında.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımızı stüdyomuza aldık. Coğrafya öğretmeni Bayram Meral, tarih öğretmeni Ramazan Yetkin, stüdyo konuklarımız hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Ve sevgili spiker arkadaşım Mustafa bizimle birlikte. Birlikte yapalım bu programı istedik. Çünkü sizin o öğrettiğiniz ve emek verdiğiniz binlerce öğrenciden biri de aslında belki de evet. Mustafa'dır. O tabii kendi anlatsın. Evet. Çok önemli projelere imza attınız. Zaten bugün programda onu konuşacağız. Ama dedim ya, binlerce öğrenciye uzanıyor, dokunuyorsunuz hem verdiğiniz bilgilerle hem yaptığınız projelerle. Öncesinde bu projelere geçmeden biraz sizi tanıyalım. Bu yola nasıl baş koydunuz, neler yaptınız bugüne kadar, sonrasında da projelerle devam edelim.
1982 Mersin Silifke doğumluyum. Tabii Doğum Pınar Üniversitesi tarih öğretmenliğini bitirdikten sonra 2006'dan günümüze kadar özel sektörde tarih öğretmenliğine devam ediyorum. 2013'te Şırnak'taki iki tane öğrencimin bana hocam bizlere video çekin demesiyle proje onların sayesinde başladı.
Ne dediler size?
Ben onlara not göndermiştim ama o nottaki bazı tarihte bazı şeyler anlatılmak zorunda. Yani sadece nottan okuyarak anlayamazsınız. Hocam dedi, bunları açıklayacak bize bir video gönderir misiniz? O zaman kadar YouTube'da da vardı aslında videolar ama ücretliydi. Yani iki tane yayınlayıp üçüncüden sonra flash bellekli öğretmenler satıyordu. Ben böyle yapmadım. Hepsini ücretsiz yayınladım. Ondan sonra da projeyi genişleterek sadece tarih değil, coğrafya eğitimleri, ÖABT, DGS, ALES, EKPS gibi hala da gidiyoruz. TYT, AYT gideceğiz.
Şimdi yani, harfler karışık ama sevgili evet. dinleyiciler, şunu demek istiyoruz aslında. Biz şimdi yurt dışında yayın yapan bir radyoyuz. Evet. Ve yurt dışındaki dinleyicilerimiz biliyorlar ki Türkiye'de o meslekleri edinebilmek için bir takım sınavlardan geçilmesi Hı-hı. gerekiyor. Tabii dünyanın her yerinde Tabii. bu böyle ama özellikle Türkiye'de gerçekten çok zor bir alan. Üniversite sınavı ayrı zor, KPSS dediğimiz kamu personeli sınavı ayrı zor ve siz başka başka o ALES dediğiniz lisansüstü eğitim hepsinin ayrı ayrı alanları Hı-hı. var. Bu anlamda hepsinde siz faaliyet gösteriyorsunuz anladığımız kadarıyla.
Evet, yurt dışından da çok öğrencimiz dinliyor. Çünkü YouTube istatistiklerine bakıldığı zaman Belçika, Hollanda, Almanya, İsveç, İsviçre, Avustralya ve Avusturya özellikle bizlerin en çok dinlenen ve Kıbrıs'a dahil tabii ki dinlenen ülkeler. Yani oradaki Hı-hı. Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız hemen bizlere çok rahat şekilde ulaşabiliyor. Zaten yüzlerce de mesaj geliyor. En büyük sıkıntımız şu, oralara bizim kargo gönderme imkanımız olmadığından kitap dolayı kitap vesaire olmuyor. Onlar yazın. Türkiye'ye akrabaları geldikten sonra temin edip oraya götürüyorlar.
Sevgili Sezin, videoların altındaki yorumlara bakıyorum. Allah razı olsun sizlerden hocam, sizin sayenizde atandım ya. Diye binlerce böyle dualar var. Ne kadar güzel bir şey.
Bir de tabii dinleyicilerimize şunu söyleyelim. Gerçi siz bahsettiniz ama kaçırmış olabilirler. Ben program öncesi de değerli hocalarıma sordum. Hiç para almıyor musunuz hocam dedim. Yok dediler. Hani şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki gerçekten herkesin her şeyi mecburen tabii hayatını devam ettirebilmek için parayla yapması gerekiyor. Gereken bir ortamdayız. Hı hı. Ama siz yaptığınız hiçbir dersten ya da öğrettiğiniz hiçbir o en ufacık bir kelime dahi olsa hiçbirinden ücret almıyorsunuz.
Evet, çünkü ben bu sistemi kurarken bunu şart koydum. Ve bu yayıncılık daha sonraki proje ayrı, bu arada yayıncılık ayrı. Proje bazında hiçbir öğretmenimiz, Kayseri'den gelen var, Kütahya'dan gelen var, Bursa'dan, İstanbul'dan, Sakarya'dan gelen hocalarımız var. Hepsi kendi yol paralarını kendileri karşılayıp bu projede videoların hepsini ücretsiz çekiyor. Sadece öğretmen arkadaşlarımızın para kazandıkları mecralar çıkartmış oldukları yayınlardır. O da onların satışından belli bir %5, %7 arasında aldıkları telefonandır. Yani öyle milyarlık ya da şeylik trilyonluk işler değil bizim yaptığımız.
Işte
yani emeği çok sarf eden bizleriz ya. Ama öğretmenlerimizin özellikle memur olarak atanması bizler için en büyük duygu. Ben 7 kardeşim var. Bunların 4'ü KPSS'yle atanmış. Ben bu sektörün öyle bir içinden geliyorum ki önce ailemden geliyorum. Öz halamı atadım 48 yaşında bu sene. Öz amcamın oğlunu atadım 38 yaşında. Şimdi yaşın da ne kadar aslında önemli olmadığını da bu şekilde gösteriyoruz. 54 yaşında atadığım kişiler var. 54 yaşında ve bu insanlar hayatlarında bütün umutlarını kaybetmiş vaziyetteyken bize geliyorlar. En umutsuz vakalardaki öğrencileri bile tarih coğrafyayı sevdirip öğretebildik hocamla ve diğer branşlardaki diğer hocalarımız. O yüzden biz projeden gayet memnunuz ve proje yayıldı ve bizden sonra bu projeler, ek projeler ortaya çıktı başka öğretmenler tarafından. öğretmen arkadaşımız veya öğrenci arkadaşımız beni beğenmezse veya bayram beğenmezse istediği kadar öğretmen arkadaşımızı YouTube'dan bulabilir.
Ve hepsi ücretsiz olarak izleyebilir.
Hepsi ücretsiz ama ileride zaten biz 10 sene sonra televizyon ve dershane veya kolej olayının da biteceğini düşünüyoruz. Yani çünkü görünüş oraya doğru gidiyor.
Çünkü artık her şey, her türlü bilgiye bir şekilde internet üzerinden ulaşılabiliyor.
Video kütüphanesi oluşturacağız dedi Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı. Video kütüphanesi oluşturmak demek bir şeyin altyapısının şimdiden hazırlanmaya başlandığının bize göre göstergesi. Eskiden TRT 4 vardı biliyorsunuz, açık öğretim yapardı. Ama bunun çok daha hareketli versiyonda yapılıp öğrencilere ders dışı geldikleri zaman anlayamadıkları bir konuyu videodan da öğrenebiliriz. Yani videolardan film izliyoruz. Şarkı dinliyoruz. Bunları yaparken öğreniyoruz da videolardan niye ders öğretilmesin dedim ben kendi kendime ve başladım.
Siz böyle başladınız. Evet, böyle peki başladım. Değerli coğrafya öğretmenimiz Bayram Berer acaba nasıl dahil oldu bu sisteme?
Ben de kendimi tanıtayım.
Lütfen.
Ben de 1982 Mersin Tarsus doğumluyum. Yani hocamla aynı memleketteniz. Ben de Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni kazandım, Fatih Eğitim Fakültesi. Üniversite hayatından sonra da öğretmenliğe başladık. Hocamla zaten aynı yaşta olduğumuz için de benzer yıllarda öğretmenliğimiz var. Aslında şu düşünceyle başladı her şey. Bir şeyleri değiştirelimle başladı. Çünkü ben ilk kez öğretmenlik mesleğinde diploma aldığım zaman, sınıfın içerisine girdiğim zaman dedim ki farklı bir şey yapmalıyız biz. O farklı şey ne olabilir diye düşünerek başladık. Coğrafyanın en büyük problemi, ki sözel derslerin en büyük problemi, sınıfın içerisine kara tahtaya yazılır tüm bilgiler. Öğrencinin bunları ezberlenmesi istenir.
Evet.
Ve öğrencilerin çoğu bundan soğur. Hem hocayı sevmez hem de ders sevmez.
Ben bir şey itiraf edebilir miyim bu noktada? Tam o bahsettiğiniz öğrenci benim. Ama coğrafyayı gerçekten çok severim. Tarihi de severim ama coğrafyanın yeri çok farklıdır bende. Ve küçükken hep derdim ki evet plato anlatılıyor, evet dağlar anlatılıyor. Ya keşke bunu görsek.
Evet.
Bizi götürse şu öğretmenlerimiz de yerinde gösterseler. O kadar isterdim ki.
İşte biz de o noktadan giriş yaptık aslında bu olaya. Teknoloji gelişiyor ama bu teknolojiyi doğru kullanmalıyız. Yani en önemli olaylardan bir tanesi o. Çok fazla bilginin olduğundan bahsettik biraz önce. Ama çok da fazla kirli bilgi var aslında. Biz dedik ki ne yapalım, olayları birazcık daha aktif hale getirelim. Yani daha görsel hale getirelim. Bunu görsel hale getirmek için Kızılırmak'ın bulunduğu yere gittim. Kızılırmak'ı çektik. Sonra Çukurova'yı çektim. Ve ben bunu sınıfta göstermeye başladım. Sonra bu projeyi belli bir yere kadar getirdim. Bunları biz önce flash belleklere yükledik. Ve flash bellekleri yükledikten sonra da öğrencilerimize verdik. Öğrenciler bunu izlemeye başladılar, yayıldı. Sonra hocamla yolumuzun kesişmesi noktası tam olarak oradan geliyor. Bu videolar Türkiye'ye yayıldı. Ben tabii Trabzon'dayım, hocam Ankara'da. Ve biz birazcık daha böyle Türkiye'de tanınacılar olmaya başladık. Ama bir fark yarattık. Sonra ortak projede buluştuk. Son olarak şuraya geleyim ben. Bizim temel amacımız şu. Tamam, çok fazla sınav var. Evet, çok fazla ezber bilgi var. Ama bu ezber bilgileri günümüzün teknolojisiyle birleştirip görsel şöleler haline getirebiliriz. Ve bunu şunu, bizim zaten çıkış noktamız bu. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Toprağa ben anlatıyorum. O toprağın üzerine yaşanan olayları hocam anlatıyor ve farkımızı böyle ortaya koyuyoruz.
Yanılır gibi değil gerçekten. Hani diyorum ki ben de eskiler gibi konuşacağım. Keşke benim zamanımda olsaymış bu tür videolar da. Ne kadar arzu edilen, ne kadar özlenen bir şeyi hayata geçirmişsiniz. Bu anlamda gerçekten emeğinize sağlık. Tebrik ediyorum. Ve sadece sevgili Mustafa'nın da söylediği gibi hani hiç o bilgiye ulaşamayan veya ulaşmakta güçlük çeken pek çok genci hayata kazandırdınız. Bu anlamda çok kıymetli yaptığınız iş. Biraz bu bir şehir, bir tarih, bir coğrafya projesine evet genel olarak bahsettik ama o sistematik ne zaman başladı? O belgeseller ne zaman çekilmeye başladı? İsterseniz biraz da onlardan bahsedelim.
Şimdi her öğretmenin hayalleri vardır ya da her insanın hayalleri vardır. Şimdi biz hayallerimizi bir ortaya koyduk hocamla. Hocamla kesişen noktamız, ben bir yerin, bir şehrimizin tarihini anlatayım. Hocam da coğrafyasını anlatayım. Şimdi Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı aslında bir proje yaptı ama proje, bakanlıklar değiştikçe, yani değiştikçe de projeler de rafa kaldırılıyor. İki önceki bakanlığımıza şehir tarihi diye bir ders getirilecekti ki bana göre çok önemlidir. Yani bir Ankara tarihini Ankara'daki çocukların öğrenmesi lazım. İstanbul tarihi keza öyle. Yani Türkiye tarihi ayrı. Bir de şehir tarihimizi bilmemiz lazım. Şehrimizi geziyoruz. Doğru mu? Ankara'yı. Şimdi Anıtkabir'e gidiyoruz. Anıtkabir'in olduğu caddelerdeki isimler, sokak isimleri. Yukarı bakanlıkların oldukları sokak isimleri. Ankara'daki sokak isimleri o kadar kıymetli ki. Öğrenci aslında bunları bilinçli gelse var ya, Ankara'ya hayran kalır. Bugün Ankara'ya giden veya Ankara'ya gelenlerin en büyük sıkıntısı. Çok gri bir şehirde yaşıyorsunuz. Deniz yok.
Hiçbir şey yok.
Hiçbir şey yok. Gezecek yer yok. Alakası daha yok. Ben Ankara'da sizi götürebileceğim 150 tane mekan sayarım. Türkiye'de böyle bu kadar da güzel yerler yok. Ama bizler bilmiyoruz. İşte bilmememenin sebebi iki şeyden kaynaklı. Bir, tarih bilinç eğitiminin ortaokulda başladığından beri o şehir tarihi dersinin olmaması. İki, belgesellerimizin Türkiye'de, bu yanlış anlaşılmasın dediğim ama, sadece yemek formatı üzerine yapılması. Biz bunu reddettik. Yani yemek, bir insanın Mersin'e gidip tantuni yemesini veya orada tantuni yapılışını göstermesini iki tane şey var. Bir, onu evdeki bir insan yapamaz. Yani o kadar kap var, gereç var, ateş var, fırın lazım. İki, bazı şeyleri oradan tadarak insanlara tattıramayız. Ya bunlar onların sadece oraya gidince yiyebileceği şeylerdi. Tantuni her yerde artık yiyebiliyoruz yani gibi. Biz de dedik ki böyle yapmayalım. Zaten yemek işine hiç girişmedik. Sadece o bölgede üretilen değerler var. Mesela Mersin çileğe meşhur. İşte atıyorum başka neye meşhur? İşte tantuni. Ama bunları kısaca geçtik. Yani çok üstte durmak. Biz tarih ve turistik yerlere gidiyoruz. Yıpranmışsa o tarihi turistik yerler, onları eleştiriyoruz. Mesela korunması gereken korunmuyor. Üzülüyoruz çünkü onlar bize belki de Roma İmparatorluğundan bize miras kaldı. Evet. Bizim de bir sonraki kuşağa onları ulaştırmamız lazım. Bilmiyorum. Yani tarih bilinci dediğimiz bilinç bu. Coğrafya, çünkü coğrafyanın üzerinde yaşanıyor bu tarih. İkimiz de bu projeye başladık hocam. Mersin'i bitirdik. Ardından Kütahya'ya gittik. Kütahya'yı da bitirdik. Kütahya'da hatta gala şeklinde yapacağız sinemada. Onu teknolojisiyle yapıyoruz. Sinemada oynayacak yani. Ve ardından da başka bir şehre gideceğiz. Şimdi söylemeyeyim çünkü sürpriz. Çünkü öğrencilere sürpriz söylüyoruz. Daha sonra onlara hediye göndereceğiz. Evet. Nereye gideceğimizi tahmin edin diye. Biraz şey gibi oldu. Benim böyle doğduğumuz şehir, benim üniversite okuduğum şehir Kütahya. Ve
onu
benden gidiyoruz.
O zaman.
Benden
şimdi
gidiyor.
İlk yapacağımız iş bundan sonra değerli hocamız.
Benden gidiyor, daha sonra bayramdan
hayat,
gidecek.
Hayat hikayelerini araştırıp gidecekleri yerleri keşfetmeye çalışmak. Peki o ekipmanı nasıl sağladınız? O grubu nasıl oluşturdunuz?
Şimdi ben Ankara Üçü taraftarıyım. Ankara'da yaşıyorum. Benim de bir Ankara Üçü arkadaşım var. Sencer Gültuna diye. Kendisine bu projeyi açtığında kendisi zaten görüntü yönetmeni ve yönetmen. Ekibi topladı. 3 kişi de set işçisi dediğimiz arkadaşları da aldık. Toplam 7 veya 8 kişi gidiyoruz. Biz tabii Bayram Hocam'la ikimiz bundan hiçbir ücret almıyoruz gene. Sadece emeğimizi veriyoruz. Oraya gelen bütün arkadaşlar tabii ücretlerini alıyorlar. Bunu da alırken de sponsor bulmaya çalışıyoruz. En önemlisi bu. Başlarda dershaneler sağ olsun sponsor oldu. Şimdi ise belediyeler, valilikler yapılan işin kıymetli olduğunu görünce sağ olsun onlar da şu an bizi çağırıyor. Ve biz, yani bize yapın. Yani belediye yapın ya da vali yapın. Çünkü biz şehri tanıtıyoruz. Yani Kütahya'ya gittik geçen gittiğimizde. Kütahya'da Hezar Dinari diye bir adam var. Kültür merkezi var. Hezar Dinari Kültür Merkezi. 10 kişiyi çevirdik. Bu kimdir diye sorduk.
Kimse bilmiyor.
Bir kişi cevap veremedi. Şimdi orada görüyoruz ama kim olduğunu bilmiyoruz. Germiyan sokağa gidiyoruz. Germiyanlar kim diyoruz bilen yok. Ve bunların insanlar Kütahya'da yaşıyor. Evet, yani biz farkındalık oluşturmak istemiyoruz. Aslında olanı düzgünce anlatsak her şey çok güzel olacak. Evet, benim tek derdim o. Kütahya'yı çektik, çok da güzel oldu. Termik santral, inanılmaz görüntülerimiz var. Bir bor minerali. Vali Bey'e çok teşekkür ederiz.
Kesinlikle.
Bakanlıklardan izin alarak biz Eti Madene girip bor mineralini göster. Türkiye'de ilk defa olacak. Borun başlangıç aşamasından son çıkış aşamasına kadar göstereceğiz. Ve borla ilgili olan bütün gerçekleri de açıkladık.
Çok
bor, Niğde borda bor var mı? Herkes o merak ediyordu ya. Onların hepsini açıkladık. Gündemde olan sorulara da cevap veriyoruz belgeselin içinde. Böylelikle bir farkındalık oluşturduk. Bir de öğrenci arkadaşlarımızla ilgili şunu da söyleyeyim. Bizim ilk videomuz 100 bindir. İkinci videolarımız her zaman 15 bin, 20 bindir. Şimdi diyorlar ki niye böyle bir düşüş var?
Evet.
Sebebini söyleyeyim. Çünkü bizim öğrencimiz şuna alışkın. Birinci videodan sonra onları komple indiriyorlar. Biz onları görebiliyoruz ama tabii sizler göremiyorsunuz. Yani Mersin videosu ilki 100 bin. 100 bin küsur hatta geçti. Ama ikinci video 15 bin 20 bin. Bunun sebebi öğrenci arkadaşlarımız şimdi koleksiyon yapacak.
İndirdik biz.
Tabii indirebilecek.
O zaman öğrenciler diyor ki madem kanalın adı benim hocam videolarda evet, benim olmalı diyor.
Aynen öyle. Orada buradaki kanalımız ama bir şey, bir tarih, bir coğrafya.
Evet.
Özellikle yurt dışında yaşayan Mersinliler varsa şu an Mersin videomuz yayında. Evet. Yakında Kütahya videomuz da olacak. Ve biliyorsunuz özellikle yurt dışında yaşayan Afyonlular çoktur mesela. Yine yurt dışında yaşayan
Aksaraylılar
var. Konya Kulunlar var İsveç'te mesela. Bunlar da zamanla farklı dillere de çevireceğiz. Şöyle ama örnek.
Trabzon için söyleyelim.
Trabzon mesela. Trabzon'da özellikle Arap türü çok fazla geliyor. Biz onu Arapça'ya çeviriyoruz. Kütahya'da Macaristan Atatürk'ü var. bir adamla Loş Kuşat diye.
Çevireyi anlayamadım. Yani
alt siz yazı.
Alt yazı
çevireceğiz. Konuşanların da mı?
Yok. Alt yazıya çevireceğiz. Mesela Macarca'ya çevireceğiz Kütahya. Çünkü Kütahya'da Macar Fris geliyor. Ya çünkü Kütahya'da Macaristan Atatürk'ü yaşamış.
Tabii.
Yani bizler ki Atatürk kimse, Macarların Atatürk'ü de orada yaşamış. 17 ay Kütahya'da kalmış. O yüzden biz onu Macarca'ya çevireceğiz.
Çok ilginç ve biz bunları bilmiyoruz.
Tabii. Mesela Konya Kulu, Konya videomuz İsveççe'ye çevrilecek. Çünkü İsveç'le alakalı olan Olof Palme var mesela. O zaman da oraya gelmiş gitmiş ve Kulular İsveç'e gitmişler. Hmm. Hatta TRT'nin de çok güzel bir belgeseli vardı. Kulu İsveç belgeseli vardı. Evet. İnanılmaz kaliteli 89-90'larda gibi. Yani bir şeyleri de çevirirken biz biraz da neye dikkat ediyoruz? Hangi bölgede ne kadar turist geliyor? Örnek Antalya'yı Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca Rusya. Ve İngilizce Rusça'ya çevireceğiz. Hmm. Amacımız ne? Bir Rus turist gelmeden önce yazacak. Türkiye ile ilgili bizim videolara ulaşacak. Gezeceği yerleri baştan sona biz ona göstereceğiz. Bir de bizim en güzel tarafımız merkezde kalmıyoruz biz. İlçelerin tümünü geziyoruz. Çok yani güzel. Sadece merkezden bir anlatım yapmıyoruz. Gidip sadece atıyorum Mersin Müzesi'ne gidip Mersin Müzesi'yle röportaj yapıp 20-25 dakika öyle harcamıyoruz. Mersin tarihi ve güzelliklerin hepsini mekanlarını çekiyoruz. Şöyle anlatayım. 40 dakikalık bir videoda 17 mekan gösteriyoruz en kötü. Hı hı. Ya bu çok derecede yoğun aslında.
Hı hı. Ben şimdi o Mersin videonuzun bir kısmını izledim. Orada böyle çok tatlı sohbetleriniz de var. Evet, onlar da aslında sıcaklık katıyor. Şimdi tabii. Siz bir şekilde öğrencileri kendinize çekmeye çalışıyorsunuz. Sanıyorum öğretmenlerin en güzel taktiğidir. Hı hı. Biraz onların o sempati seviyesine inebilmek. Evet. Onu da çok iyi başarıyorsunuz. O izlediğimde direkt o sıcaklığı hissettim. Sanıyorum en çok izlenme sebeplerinden biri de bu olsa evet. Gerek. Çünkü artık hiçbir öğrenci oturup da dediğiniz gibi öğretmen anlatsın, ben de dinleyeyim, not tutayım. Öyle çalışmıyor hiç kimse. Tıpkı sizin söylediğiniz gibi ya görecek, ya bir şekilde dinleyecek ya da hepsi iç içe olacak. Bir yandan da kitaptan okuyacak. Yani bir komple o eğitimi zihnine yerleştirmesi gerekiyor ve bu belgeseller sanıyorum en çok bu işe yarıyor.
Ya duyu organlarını fazla çalıştıracak. Evet, bizim derdimiz evet. O. Zaten Bayram Hoca'nın da bir sloganı var, kendi söylesin. O coğrafyayı anlatırken bir slogan üzerinden anlatıyor.
Nedir o? Hemen öğrenin. Unutmayın, unutturmayacağız diye sloganımız var. Yani biraz önce söylediğiniz gibi mesela insan gördüğü şeyin bir kısmını, duyduğu şeyin bir kısmını, gördüğü, duyduğu ve yaşadığı şeyin yaşantısı olarak önemli bir kısmını hatırlıyor. Biz olayları yerinde anlatıyoruz ve yaşatıyoruz aslında. Ve aslında konuşmalar arasına girmek istemedim. Hocam çok güzel şeylere değindi. Mesela şu anda yurt dışından bizi dinleyen binlerce insan var. Hı hı. Bunlar Türkiye'ye gelmek istiyor ya da kendi memleketlerine çok uzun zamandır gelemiyorlar. Örneğin Mersinler. Mersin'i çektiğimiz için söyleyelim. Mersin'in o doğal güzelliklerini son versiyonuyla izleme şansına sahipler. Çünkü dronelar, farklı kameralar... Hatta işte Yerköprü Şelalesi'ne gittik mesela Mut'a. Mutlu olup da işte bizi yurt dışında dinleyen arkadaşlarımız varsa Yerköprü Şelalesi Kültür Bakanlığı tarafından, işte belediye tarafından çok güzel restorasyon görmüş. Onun son halini görüyorlar belki de. Belki de işte bundan 15 sene önce yurt dışına çıktı çalışmak için ya da eğitim için, gelmedi. 15 yıldır orayı görmedi. Ama işte hemen oraya girip o videolardan onu görme ve izleme şansına sahip.
O özleme de aslında cevap tabii. Vermiş oluyoruz.
Aslında bir şeyi de son kez görme imkanına sahip oluyor. Maalesef ki bir konuda tekrardan uyanalım. Defileciler.
Evet.
Şimdi bu Türkiye'nin kanayan bir yarası. Bizim gittiğimiz her yerde maalesef bütün lahit kapakları açılmış veya kırılmış vaziyette. Çünkü her bu memlekette ölen, Türkiye'de ölen Bizanslı ve Romalı, Ermeni veya Yahudi fark etmeksizin mezarlıkları tahrip edilmiş zamanında. Defineciler tahrip edilmiş. Niye? Altınla gömüldüğüne inanılış var. Hı. Definecilikle ilgili en büyük sıkıntımızı anlatayım. Mersin'de Adam Kayalar diye bir yer var. Kız Kalesi'nin yukarısı Şeytan Deresi mevkinde. Şimdi neden ben böyle tarif ediyorum? Çünkü inilmesi ve çıkılması çok zor olan bir yer. Ve bunu da gayet iyi bildikleri için orada da koruma yok. Yani tarihi yapılarımızın hepsini koruyamayız. Bu mümkün değil. Bu bilinçle korunur. Yani ama orada maalesef biz videomuzu çektikten 10 gün sonra Adam Kayaları dinamitle patlattı. Evet. Adam Kayalar bir kayaya 2500 yıl boyunca yapılan taş işlemeciliği ve dünyada nadir örneklerinden evet. Bir tanesi kırıldı. Çünkü onun arkasında kesinlikle altın olacağına inanılıyor. Ya biz bunları okuyoruz ya, ne kadar acı verici bir şey ya.
Tarihi alanlar aslında insanlığın ortak mirası. Kesin, bu konuda kesinlikle. Bizim şuurlanmamız lazım ki evet. Ona göre hareket edebilelim. Yoksa yarınlara, gençlere bir şey kalmayacak.
Tabii ki. Evet. Tabii.
İşte çıkış noktası orada. Biz iki öğretmen olarak diyoruz ki biz yeni bir nesil yetiştiriyoruz. O nesle bunları gerçek anlamda orijinal halleriyle öğretelim. Çünkü bunlar bir miras. Bir sonraki nesle bunu aktaracaklar ama bunun değerini ve önemini orada göstermemiz gerekiyor. Evet. Ve onların ilgi çekici alanlarından işin içine girmemiz lazım. Mesela hepimizin çocuğu, yeğeni vesairesi vardır. Onların oyuncağı şu anda telefon veya bilgisayarlar. Ona çok fazla bakıyorlar. Biz de oradan işin içine girerek o görsellikler bir de orayı tanıtırsak, işte bunlarla ilgili farklı projelerimiz var, oyunlar, yeni görseller vesaire. O zaman çok daha büyük kitlelere ve doğru yoldan ulaşırız. Çünkü bir eğitimde fırsat eşitliğine inanıyoruz ve eğitimde bir şey vardır. Öğrenmeye giden yol tektir. Her şeyi çok doğru yaptığınız zaman başarılı olabilirsiniz. Bizler onları biliyoruz. Yani yıllardır bu işi yaptığımız için ve onu bir bakıma gizli öğrenmelerle birlikte izleyiciye aktarıyoruz ve sunmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu aslında.
Tabii ki.
Evet, bu arada değerli hocam anlatırken sevgili dinleyicilerimiz dronlardan bahsetti. Hani öyle böyle bir kamerayla çekilen falan bir video düşünmeyin. Gerçekten sevgili hocamın söylediği gibi çok farklı alanlardan, farklı bakış açılarından o alanı çekiyorsunuz. Hani anlatmakla kalmayıp o drone ya da farklı kameralar vasıtasıyla ki 4K olduğunu öğrendim. Çok kaliteli çekimleri de görmüş olacaklar bu anlamda. Bir de şöyle mesela nasıl bir güzergah çiziyorsunuz? Yani örneğin Mersin için söyleyeyim. İlk o fotoğraf zaten ilk konuşmaya o tabelanın önünde başlıyorsunuz. Evet, Mersin tabelasının önünde. Sonrasında nasıl bir güzergah çizip nerelere gitmeyi, o projeyi nasıl şekillendiriyorsunuz?
Şöyle, ilk doğduğumuz memleketimiz olduğu için vefamız var.
Bir vefa var hocam.
Önce vefamızı yerine getirmek için Mersin'den başladık ve Mersin'i çok detaylı şekilde çektik. 4 video. 40'ar dakikadan yani 4 saat. Öyle anlatayım ben size. Yani toplamda 73 mekan. Şimdi birisi şu. Kıyı şeridinde mecbur kıyıdan gitmek zorundayız. Yani kıyıdan bir içeri bir dışarı. Bir içeri bir dışarı şeklinde gidiyoruz. Yani Mut, Silifke, Erdemli, Mezitli, Pozcu, Mersin, Tarsus. Bu onun bir kıyı şeridir. Hı hı. Ama mesela Kütahya, Afyon gibi yerler de olmaz. Hı. Orada ne yapıyoruz peki? Şehir merkezini esas alıyoruz ve etrafında dolaşıyoruz ilçelerin. Ve bunu da yaparken şöyle bir şey yapacağız artık şehir tarihinde. Milattan önce Ankara Kalesi mi kaldı bize Galatlardan Ankara'da? Hı hı. Galatlar nerede? Milattan önce 3000'li yıllarda. İlk orayla başlıyoruz. Yani kronolojik olarak gideceğiz. Yani Hacı Bayram ne zaman? 15. yüzyıl. 15. yüzyılda geldiğimizde Hacı Bayram'ı anlatacağız. Hı. Kronolojik gideceğiz. Böyle de şehir tarihini ileride çok daha kolaylaştıracağız. Yani bugün Ankara Kalesi biliyoruz hepimiz gidiyoruz ama kimden kaldı diye soralım.
Pek çoğumuz bilmeyiz.
Selçuklu diyen olacak. Muhakkak Osmanlı diyen olacak değil mi? Ama ikisi de değil. Galatlar diye bir devletten kalmış. Hititleri biliyoruz. Ankara'da Roma hamamı var mesela.
Evet.
Ama çok azımız gitti Roma hamamına.
Ulus'ta.
Ulus'ta evet. Bak yeri biliyoruz ama
tabii otobüs önünden sürekli geçiren, hatta orada bir lisenin olduğu, hatta otobüs duraklarının bizzat önünde olduğu yerdir ama acaba oradaki kaç öğrenci?
Evet işte bizim sıkıntımız bu. Ha, biz görüyoruz ama biraz da yaşadığımız şehirle de alakalı. Çok gezen, çok bilen şöyle. Ben Kütahya'da okudum. Kütahya'nın taşın toprağın her tarafını bilirim. Ama bir Kütahyalı bilemez. Çünkü onun dibinde. Şimdi köyünüz olduğunu düşün ve bu köyde müthiş bir antik eser olduğunu düşün. Siz onun kıymetini bilmezsiniz. Çünkü her gün onu görüyorsun. Evet. Ama dışarıdan bir Japon o Kapadokya'ya geldiğindeki o gözlerindeki hayranlığı ben görebiliyorum. Ya bizim amacımız teknolojiyi de biraz en iyisiyle kullanıp onları aktarabilmek. YouTube artık bir televizyon. Evet. Ve gençlerin televizyonu.
Evet.
Belli bir yaşı aşan, 40 yaşını aşan, 45 yaşını aşan neslimiz şu an onlar televizyoncu ama bizim yeni neslimiz YouTube'cu.
Evet.
Yani her şeyi herkes burada.
Ramazan Bey gençlik demişken tam bu noktada bir şey sormak istiyorum.
Tabii.
Gençler umutsuzluğa düşebiliyor çünkü pek çok sınava giriyorlar ve bazen sınavdan düşük puan alıyorlar ya da mülakattan düşük puan alıyorlar. Bu konuda siz gençlere neler söylemek istersiniz?
Şimdi ben yıllardan beri bu işi yapıyorum. Çalışıp da atanmayanı görmedim. Ramazan ayını iyi değerlendirmeyiz.
Stres yapmasınlar, iyi çalışsınlar. Yani.
Evet, son dakikalarımıza giriyoruz. Son cümlelerinizi alalım sonra sevgili uğurlayalım.
Ben çok teşekkür ederim burada tekrar bulunduğumuzdan dolayı Bayram Hocam'la beraber. İnşallah memleketimizi tanıtma noktası çok daha iyi yerlere gideceğiz.
İnşallah.
Ben de çok teşekkür ederim. Sizlerle burada olmak gerçekten çok güzeldi. Çünkü biz TRT ile büyüdük ve bu stüdyoda olmak, burada olmak ayrıca bize...
Biz de katıldığınız için ve böyle güzel projelere imza attığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tüm öğrenci arkadaşlarımız adına. Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Şehir, Bir Tarih, Bir Coğrafya isimli programı hazırlayan coğrafya öğretmeni Bayram Meral ve tarih öğretmeni Ramazan Yetkin stüdyo konuklarımızdı. Kendilerine verdikleri bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve emeklerine sağlık diyor. Teşekkürler. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
sen uyanmadın aşk olsun. Salınıp çık içine bahar dolsun. Ne bu dünya böyle kalacak, ne geçmiş ziyan olacak. Açacak akşamlardan mor leylaklar, gecelerden çiğ düşmüş dallarıma. Dile gelmiş o dilsiz sevdalar. Işığın var mı yak biraz, aydınlansın gecemiz. Açayım deli gibi uyansın bu bahar.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Diyetisyen Feride Şimşek Benli stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Ramazan hayırlı olsun.
İnşallah
diyelim. Tabii beslenme biçimi tamamen değişiyor değil mi?
Kesinlikle.
Normalde çok farklı öğünleri alma, istediğimiz zaman alma şansına sahipken şimdi çok
nefis
değişti.
Nefis giriyor işin içine. Ve iki öğüne düşüyor beslenmemiz. Çoklu öğünden iki öğüne düşüyor. Ve tabii bunun getirmiş olduğu bir zorluk oluyor. Yani tabii Ramazan'ın ruhani yönü bambaşka.
Tabii.
Bir taraftan da tabii ki nefsimizi terbiye etmek her daim zor olacağı için bu noktada da biraz zorlanıyoruz. Yani sahura kalkılıyor. Arada gerçekten 15-16 saatlik bir açlık süresi oluyor. Açlık ve susuzluk. Açlıktan ziyade insanları tabii susuzluk zorluyor. Çünkü hep diyoruz ya hani açlığa dayanabilir insan ama susuzluğa dayanamaz. Bu çok doğru bir şey. Çünkü susuzluk olduğu zaman vücutta halsizlik başlıyor. Baş ağrıları olabiliyor. Kas krampları olabiliyor. Yani vücuttan %20 su eksilmesi demek aslında ölüm demek. Yani su bizim için bu yüzden çok çok önemli. Ama tabii ki oruç esnasında bu kadar su eksilmesi olmuyor vücudumuzda. Ama biz danışanlarımıza ve bize danışan herkese daha doğrusu öyle söyleyeyim diyoruz ki Ramazan da olsa 2 litre suyunuzu mutlaka bitirmiş olun. Bunu peki nasıl yapacağız? Çünkü zaman aralığımız çok dar. Hani uyku da işin içine giriyor. İftarımızı yaptıktan sonra... başta hani suyla açıyoruz ya iftarımızı. bir iki bardak suyla açıp iftar esnasında çok fazla su tüketimini açıkçası ben önermiyorum.
Öyle mi? Yani yemeği yerken, evet, o iftarda yediğimiz yiyeceklerin arasında su içmemeliyiz.
Su içmemekte fayda var. Yani içebileceğimiz suyu başta içmekte fayda var. Yani ne kadar içebiliyorsanız. Sebebi iki bardak olur, üç bardak olur. Çünkü sindirim enzimleri seyreliyor. Şimdi bu sindirim enzimleri bizim için önemli. Daha sonrasında çünkü sindirimsizlik meydana geliyor ve hani maden suyu alırlar ya, ne derler? Evet, çok yedim, biraz sindireyim. Aslında hiç alakası yok.
Yok mu? Bunu öğrenmiş olduk.
Yani şöyle, evet, maden suyunun şu özelliği var. Alkali bir sudur maden suyu. Alkali su her zaman sindirim üzerinde etkisi vardır. Şöyle etkisi vardır, kolaylaştırır. Ama işte siz olabildiğince çok fazla o öğünü çok fazla tüketip ardından maden suyu tüketirseniz hiçbir işe yaramıyor. Ya o maden suyu neyi etkileyecek yani? O ufak o kadar hazımsızlıklarla. Aynen, anladım, öyle. Anladım. O kadar yenmiş. Şimdi su, evet, dediğimiz gibi iftar esnasında çok fazla önermiyorum. Sindirim enzimleri seyrelmesin diye, sindirimimiz rahat olsun diye. İftardan da yaklaşık bir yarım saat sonra başlamakta fayda var. Yarım saat başlayıp yatana kadar böyle en az bir 1,5 litreyi bitirmek de fayda var. Zaten iftar esnasında da bir yarım litre falan içeceksiniz. Totalde ne kadar oluyor? 1,5 litre. Yarım litre de sahura ayırın diyoruz. Sahurda yüklenmemekte yine fayda var. Çünkü böbreklerimiz süzebildiği kadar suyu süzüyor. Gerisini boşaltım şeklinde gönderiyor böbreklerden. O yüzden çok fazla su içmenin hani son imsak vaktine kadar evet, böyle bir litre dikidir falan ya, gerçekten kesinlikle hiçbir yararı yapılır. Yok.
Bu sefer dediğiniz gibi hani boşaltım sistemiyle hani uykunuzdan uyandırıp sizi tekrar rahatsız edebilir. Bu anlamda o konuda çok haklısınız. Yani son dakikaya kadar beklenip de bol bol su içeyim, bu bütün gün gitsin, evet, diye bir şey yok, evet, anladığım
hiçbir
kadarıyla.
Yararı yok. Yani bu şekilde yapmasınlar. Son dakika içilen suyun hiçbir yararı yok. O vücuttan atılacak zaten. O yüzden yarım litre, belki 750 mililitre kadar sahurda tercih edebilirler. Bu suları şöyle tercih etsinler. Öyle isterim ben açıkçası. Nane, kabuk tarçın ve limon atsınlar içine. Ne kadar, hangi ölçüde? Bir tane kabuk tarçın olabilir. 3-4 dal nane olabilir. Böyle 1/4 oranında limon olabilir. Harareti alır. Nane özellikle hem sindirimde çok yardımcıdır hem de harareti alır. Gün içerisindeki o harareti alacaktır. O yüzden sularımızı bu şekilde içmekte fayda var.
Sahurda mı? Yoksa...
Özellikle sahurda. Özellikle sahurda. Eğer yapabiliyorlarsa iftarımızı açarken suyu içtikten sonra bir yemek kaşığı kadar bir elma sirkesi de içebiliyorlarsa, ama ev yapımı olsun lütfen. Fabrikasyon, yani marketlerden aldığımız o beyaz berrak olmayacak. Dibi tortulu olacak, ev yapımı şeklinde. Onlardan kullanmalarında fayda var. Sirke biliyoruz ki sünnettir hem. Peygamber Efendimizin üzerinde hadis-i şerifi var. Hem de sindirim üzerinde çok büyük etkileri var. Bir de toksinlerden arındırıcı etkisi var sirkenin.
Salataya katabilir miyiz örneğin? Hani belki kaşıkla içmek mümkün zor olmayabilir.
Tabii herkes tercih etmeyebiliyor. Salatanın içerisine de güzel olur. Katabilirler yani. Sıkıntı olmaz.
Ama mutlaka en azından bir kaşık da olsa.
Yani içmelerinde fayda var. Evet. Kendi tercihleri. Ama açıkçası ben öneririm.
Şimdi tabii şöyle de bir durum var. Oruç olanlar tüm gün hiçbir şey yemeyip bu sefer iftara gelindiğinde, evet, Allah'ım ben açım, yemek yemek gibi, zorundayım, evet, gibi ortada bulunan ne varsa hepsini bir anda mideye indirme arzusunda, evet, oluyorlar.
Aslında Ramazan'ın fıtratına ters. biz Ramazan'ın asıl amacı nedir? Yani açın halinden anlamak, değil mi? Şimdi evet, gündüz vakti açın halinden anlayıp da gece vakti, daha doğrusu akşam vakti bir anda şaşalı sofralarda kendimizi bulmak çok da uygun olmuyor dinimiz açısından. Ama durum bu şekilde gösteriyor. Hakikaten iftar sofraları bizim Türk geleneğinde çok böyle abartılı olur, çok şaşalı olur. Hani derler ya, kuş sütü eksik. Öyle yapmayı sever bizim milletimiz. Ama yanlış. Şimdi bütün gün aç kalan bir metabolizma iftar anında bir anda yemeklerle buluşunca onu depolamaya çalışıyor. Çünkü bütün gün aç ve kıtlıkta bu metabolizma. O yüzden nasıl yapacağız? İftarı ikiye bölmemiz gerekiyor. İftarı suyla açtık. Az önce dediğim gibi içebildiğimiz kadar suyu iftarda içmemiz gerekiyor. 2 bardak, 3 bardak. Ardından yapabiliyorlarsa bir yemek kaşığı kadar elma sirkesi, yapamıyorlarsa salatanın içerisinde. Bir tane hurma tercih etsinler. Sadece bir tane hurma. Hurma sevmeyenler gün kurusu olabilir, bir tane. Bunu yapmamızdaki amaç da kan şekerini dengelemek.
Neden bir tane? Yoksa diğeri yine depo mu oluyor, yağ veya şeker olarak?
Hurma biraz tehlikeli bir meyve. İçerisinde protein, karbonhidrat ve yağı bulunan tek meyve çeşididir. Ve tek yenilmesi gerekiyor. 1 veya 3. Şimdi 1 dememin özel sebebi, evet sünnet gereği 1 diyorum. 3 dememenin sebebi de 3 tane hurma neredeyse 2-3 porsiyon meyve yapıyor. Çünkü bizim hurmalarımız şöyle büyük etli hurmalar oluyor.
Evet, çok da lezzetlidir. Çok evet, severim.
O yüzden bir tanesini bir porsiyon meyve olarak değerlendirmek lazım. Şimdi onu alıyoruz. Kan şekerimizi şöyle hafif bir yükseltiyoruz. Ardından çorba, mutlaka çorba olması lazım. O midenin ıslanması gerekiyor çünkü. Çorbamızı içtik. Bu çorba her türlü çorba olabilir. Mercimek olabilir, yoğurt çorbası olabilir, tarhana olabilir, sebze çorbası olabilir. Nasıl istiyorlarsa yapabilirler. Biraz tabii yağını az tutarlarsa çok daha iyi olur. En azından sindirim açısından. Evet. Ardından işte iftarı ikiye bölelim kısmı buradan başlıyor. Bir ara vermeleri gerekiyor. Çorba içtikten sonra en az 10-15 dakika bir ara verilecek. Ya arkanıza yaslanacaksınız, oturacaksınız. Ya namaz kılıyorsanız namaz kılınacak. Ya da şöyle bir gezineceksiniz. Ama o mutlaka o ara verilecek. Neden verilecek? O arada vücut, baştan alayım, iftarı yapınca kan şekerimiz vücudumuzda birden yükseliyor. Niye? Çünkü glikoz giriyor vücuda. Çorbayla birlikte. Hurmada fruktoz var. Yani şeker giriyor vücuda. Kanımız birden yükseliyor. Bu kan şekeri yüksekliğinde yemeğe devam edersek, yani et yaptık diyelim mesela, yemeğe devam edersek yediğimiz şeyler depolanmaya çok müsait oluyor. Çünkü insülin hormonu dediğimiz hormon anabolik bir hormondur. Pankreastan salgılanır. Vücudumuza glikoz girdiği anda salgılanır. Bu hormon kanda yükseldiği zaman da yediğimiz şeyleri depolamaya çalışır. Şimdi biz ne yapıyoruz ara vererek? Yükseldi bizim kan şekerimiz. İnsülin hormonu kanda yükseldi. Bu insülin hormonunu bizim ara vererek regüle hale getirmemiz gerekiyor. O 10-15 dakikada biraz da hareket de, özellikle namaz kılın dememin sebebi o. Ya da hareketli olun yani. Hareket esnasında şekerimiz düşüyor çünkü.
O dengeliyor ve sonrasında...
Dengeliyor. Yükselen insülin hormonu ve kan şekeri bir dengeye giriyor. Düşüyor daha doğrusu. Şöyle regülasyon halinde, yani düz bir paralel denge bir çizgi düşünün. Denge halinde gidiyor ve bu noktada tekrar ne hazırlandıysa o anda. Biraz protein ağırlıklı yiyin diyoruz biz, tavsiye ediyoruz. Çünkü hani kas kaybı yaşanmasın diye. Uzun süre açlık durumunda kas kaybı yaşanıyor, mutlaka yaşanıyor.
Ya o kiloyu aslında biz yağlardan verdiğimizi zannediyoruz ama o yağlardan verilmiyor. Çok değil doğru. Mi ne yazık ki?
İşte düzgün beslenmezsek aynen dediğiniz gibi yağlardan verilmiyor. Kas ve su kaybı oluyor yani. Zaten Ramazan sonrası da olduğu gibi geri geliyor. Belki daha fazlası belki geliyor. Daha
O yüzden de hep Ramazan'dan çıkıldığında kilo alanların sayısı çok fazladır. Hani bunları ben hep iftardaki o yoğun yemek düzenine bağlıyorum.
Hem öyle hem de bu düzeni tutturamadıkları için yani. Hani bu kan şekeri olayını bilmedikleri için. O yüzden bunu gerçekten duyurmak gerekiyor açıkçası. Bu kan şekerinin regüle olması gerekiyor. Depolanmasını istemiyorsak yediklerimizi. Bu şekilde yapıyoruz. Bir protein ağırlıklı bir şey olabilir. Kuru baklagil de proteindir. Bitkisel proteindir. Çok güzel. Nedir kuru baklagiller?
Kuru fasulye, nohut.
Aynen. Kuru fasulye, nohut, barbunya, yeşil mercimek, bu tarz şeyler. Kuru baklagildir. Tüketilir. Bitkisel protein açısından güzeldir. Yapılabilir. Yanında bir salata, bir yoğurt şeklinde olabilir. Et yapacaksak, mesela kırmızı eti ben Ramazan'da çok fazla önermiyorum. Belki haftada 2 gün şeklinde olabilir en fazla. Önermememin sebebi de kırmızı et genel itibariyle asidik bir yapısı var. Asidik demek vücudu biraz zorlar. Yani sindirimi zordur kırmızı etin. Vücudumuz biraz böyle alkali ister. Alkali hangi etlerde mevcut? Tavuk ve balık. Yani direkt beyaz et. Hani balık çok fazla tercih edilmiyor tabii iftarlarda. Hani o kokusu falan hoş gelmiyor, ağır geliyor. Hani tavuk üzerinden gidilebilir. Ne bileyim peynirli bir şeyler yapılabilir. İşte lor peynirli kabaklar mesela. Aklıma o geldi şu anda. Peynirli çok güzel tarifler var ya, onlardan da yapılabilir. Haftanın 2 günü kırmızı et gibi, haftanın 2 günü kuru baklagil gibi. Geri kalan günler tavuk olabilir. Yine sebze yemeği de olabilir. Hafif içine kıyma atabilirler, sıkıntı olmaz. Hı hı. Bu şekilde salatayla, ihtiyaç halinde bir dilim ekmekle, ama bence ihtiyaç hissetmeyeceklerdir. Emin olun o arada, 10-15 dakikalık arada hakikaten mide de artık böyle o doygunluğu hissediyor yani. Hani bazıları derler ya, böyle çorba içsem doyuyorum falan.
Evet, evet.
Bazıları da yok, dünyayı yese doymayacak iftarda. O çorba içsen, çorba içip doyan kısım hakikaten böyle dinlenmeyi bilen kısım. Yani mideyi dinlendiriyor aslında. Mide dinlenince o doygunluk hissi beyne ulaşıyor. Yani çünkü Ramazan'ın fıtratı bu. Ramazan'da mideler küçülmesi lazım. Ama biz gün içerisinde mideleri küçültüp, daha doğrusu balon gibi düşünün siz mideyi. Yani ona siz yemek vermezseniz büzülür, yemek verirseniz şişer.
Evet.
Şimdi Ramazan boyunca 16 saat açlıkta biz mideyi şişirmiyoruz, ama iftar esnasında tıka basa doyunca da mideler şişiyor.
Üstüne bir de tatlı.
Üzerine bir de tatlı geliyor. Ondan sonra zaten tatlı noktasına da değineceğim. Şöyle, iftar esnasında en büyük yapılan yanlışlardan iki tanesi, bir tatlı, şerbetli veya sütlü, ikincisi meyve. Şimdi bunları iftar esnasında asla tüketmemek gerekiyor. Tüketildiği zaman fruktoz vücutta mayalanma özelliğine sahip. Vücutta mayalanma ne demek? Direkt yağ depolama demek. Şimdi karpuz çok meşhurdur, iftar sofralarını çok süsler. Karpuz, üzüm mesela, kavun. İşte bunlar aslında en tehlikeli meyveler.
Öyle mi?
Aynen öyle.
Yani eyvah, hiçbir şey yemeyeceğiz.
Bunlar çok masum gibi görünüyor. Ama masumiyetiyle alakası yok. Gerçekten önemli miktarda şeker içeriyor. Evet, yanı sıra çok güzel su içeriyor, ama şöyle hani üçgen üçgen kesiyoruz ya biz, parça olarak,
evet,
söyleyelim. Üç parça kavun veya karpuz bir porsiyon meyve yerine geçiyor. Düşünün yani. Ama biz başladığımız zaman ne üç parçası ne altı parçası
biz
yani.
Biz üç dilimi böyle.
Üç dilim gidiyor değil mi?
Tabii.
Ve hani onu şöyle gibi düşünüyor beyin. Bu kalorisiz, bu su zaten.
Bir şey olmaz diye.
Bir şey olmaz. Ama öyle bir şey yok tabii ki. Onun da bir şekeri var. Çok tatlı hem de yani. Ama tabii biz kabul etmek istemiyoruz. Kavun mesela daha da karpuzdan şekerlidir.
Peki o tatlı kısmını nerede yiyebiliriz?
Tatlı kısmı nerede? Tatlı kısmını da, meyve kısmını da iftardan mutlaka 2 saat sonra yememiz gerekiyor.
İftarı açtıktan sonra 10 gibi.
10 gibi. 10 gibi aslında geç bir saat.
Yine geç bir saat.
Yani bir şey yemeyin diyeceğim, bu sefer olmayacak. Çünkü evet, sabahtan akşama kadar bunun hayalini kuranlar,
evet,
var.
Evet.
Tatlı olsa da yesek, evet, meyve olsa da yesek. Şimdi mecburen 10'da yenilecek. Ardından ne yapacağız? Mutlaka hareket. Hakikaten mide de çok rahatlayacak. O kan şekeri de dengeye, evet, girecek. Bunu yapsınlar.
Son olarak da sahurda neler yiyelim? Onu da
sahurda neler, evet, yiyelim? Sahurda tok kalmak için tabii ki protein ağırlıklı beslenmek gerekiyor, en önemlisi. Bir veya iki tane yumurta olabilir, haşlanmış olabilir, omlet veya menemen şeklinde olabilir. Hiç sıkıntısı yok. Az yağlı yapmamız gerekiyor. Tereyağı kullanabilir miyiz diye soranlar var. Olabilir, bir tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde tereyağı kullanabilirler. Yanında iki parmak uzunluğunda peynir kesebilirler. İki dilim veya bir dilim
domates,
arzuları nasılsa, aynen. Yok, ekmek. Tam tahıllı veya çavdar ekmeği tüketebilirler. Veya ben ekmek tüketmiyorum derlerse onun yerine 3-4 tane tam ceviz şeklinde alabilirler cevizi. Domates, salatalık, yeşillik zaten serbest. Herhangi bir kalori sınırlaması yok. İstedikleri kadar tüketebilirler. Yalnız biraz yeşilliğin fazlası hazımsızlık yapabilir. Ona dikkat etsinler. Ben dediğim gibi o naneli suyu mutlaka yapsınlar.
Evet,
çok,
evet,
faydasını
tekrar
görecekler.
Tekrar edelim çok kısa. Nane 4 yaprak, yanlış hatırlamıyorsam.
4-5
dal. Ha, yaprak değil, dal.
Dal.
Tamam. İyi ki tekrar etmişsin. Ben de unutmuşum.
750 mililitre falan su hazırlatacağım.
Tamam.
4-5 yaprak değil, dal.
Dal. 4-5 dal. Nane.
Taze nane. Bir kabuk tarçın. 1/4 oranında limonu.
Suyunu sıkacaklar mı? Yoksa içine mi atacaklar?
Yok, içine alsınlar, yeterli. Bunu ne zaman yapacaklar? Bunu iftardan hemen sonra hazırlasınlar.
Sahurda içecekler.
Sahurda içecekler.
Tamam. Ay, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok harika bir tarif. Bunu aslında bence normalde gündelik yaşamımızda,
kesinlikle,
da uygulayabilmeliyiz. O anlamda hani bu tarifi dinleyicilerimiz mutlaka,
kesinlikle,
bir yere yazsınlar. Yalnızca iftar ve sahurda değil, gündelik yaşamda çok faydası
mutlaka
olan bir içecek.
Alkali bir su çünkü.
Evet.
Alkaliden bahsettim ya,
evet,
sindirim dostu yani.
Evet.
O yüzden yapabilirler.
Diyetisyenimize çok teşekkür ediyoruz verdiği
rica
bilgiler
ederim
için, katkıları için. Feride Şimşek benle, stüdyo konuğumuzdu. Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz konusunda detayları aldık. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hayatın Sesleri'nde tekrar görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.